İzninizle bu noktada teolojik bir test sunayım size. İsa günah işleyemezdi. Biri çıkıp hemen o zaman neden sınandı diye soracaktır. Rabbimiz Matta'da şöyle der. Matta 4. bölüm 7. ayet. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. Tanrı günahtan kurtarmak ister ve insanı günah işlemesi için ayartmaz. Günahı asla bir sınama için kullanmaz ama göreceğimiz gibi ona izin verecektir. Rab İsa'da hiç günah yoktu çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur dedi. Denenmesinin nedeni onda hiçbir şeyin olmadığını kanıtlamak içindir. Bu dünyada 33 yıl yaşadıktan sonra iblis insan benliğine her yönden hitap eden bir ayartılmayla geldi. Rab İsa düşmedi ve bu denenmede onun düşmeyeceğini göstermek için verilmişti. Düşseydi o andan itibaren sizin ve benim kurtuluşumuzun kuşku içinde olması gerekirdi. Onun denenmesi onun günah işlemeyeceğini kanıtlamak içindir. Buna bir örnek daha vereyim. Doğup büyüdüğüm bölgeden büyük bir nehir geçerdi. Yazları o nehirde yeterli su olmazdı ama kış aylarında yağmur yağmaya başladığında üzerinde bir savaş gemisi bile yüzebilirdi. Bir gün sel o nehir üstünde olan büyük bir tahta köprüyü ve tren yolunu yok etti. Yerine demir bir köprü yaptılar ve inşaat işi tamamlanınca iki lokomotif getirdiler ve köprünün üzerine çıkardılar. O küçük kasabada yaşayan herkes bir şeyler olduğunu biliyordu. Olup biteni görmek için hepimiz oraya koştuk. Oraya vardığımızda cesur bir vatandaş mühendisi ne yapıyorsunuz diye sordu. Mühendis de işte bir köprü yaptık ve şimdi onu deniyoruz dedi. Adam da neden düşeceğini mi düşünüyorsunuz diye sordu. Mühendis de derin bir nefes aldıktan sonra tabii ki düşmeyecek. Biz düşmeyeceğini kanıtlıyoruz dedi. Aynı nedenle sizin ve benim günah işlemeyecek bir kurtarıcıya sahip olduğumuzun kanıtlanması için İsa Mesih denenmiştir. Tanrı günahla ayartılmaz ve Tanrı sizi asla günahla da ayartmaz. Ne var ki Tanrı günahla ayartılmamıza izin verdi diyor. 2. Samuel'de şu sözleri okuyoruz. 2. Samuel 24. bölüm 1. ayet. Rab İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak git İsrail ve Yahuda halkını say dedi. Açıkçası bu günah niteliğindedir. O zaman Tanrı Davut'u kötülükle mi ayartmıştır? Dostum kutsal kitabı anlamanız için daima olayın tamamını bilmeniz gerekir. 2. Samuel'de kaydedilen olaylar insanın görüş açısını yansıtmaktadır. İnsanın görüş açısından bakıldığında Tanrı sanki İsrail'e öfkelenmiş ve Davut'a da bunu yaptırmış gibi görünebilir. Ancak 1. tarihlerde bunun Tanrı'nın gözüyle şöyle görüldüğünü okuyoruz. 1. tarihler 21. bölüm 1. ayet. Şeytan İsraillere karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı. Günah işlemesi için Davut'u kim kışkırtmıştır bu durumda? Tanrı değil şeytan. Tanrı sadece şeytana bunu yapmasına izin verdi. Çünkü İsrail'e ve işledikleri günaha öfkelendi. Tanrı insana asla kötülükle ayartmaz. Kötülüğe olan eğilimimizden kim sorumludur? Günah işlememize neden olan nedir? Kimi işte bunun yanıtının şeytan olduğunu gösterdin diyecektir. Bakalım Yakup 14. ayette ne diyor? Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Burada bedenin günahlarından bahsedilmektedir. Kötülük yapmaya yöneldiğinizde bundan kim sorumlu olacaktır? Kötü ayartılmaya teslim olduğunuzda bunun sorumlusu kimdir? Bundan Tanrı sorumlu değildir. Bundan sorumlu olan iblis de değildir. Sorumlu olan sizsiniz. Adamın biri Toroslarda kaybolur çünkü yolunu kaybeder ve hiçbir işarette bulamaz. Küçük bir kasabaya gelir ve orada oynayan küçük çocukları görerek onlardan birine ben neredeyim diye sorar. Küçük çocuklar bir an ona öyle baka kalır, sonunda da nerede olduğunu söylerler. Dostum bunu yapmam için beni kim ayarttı diye sorduğunuzda Tanrı size buyurun bakalım buradasınız ve bu noktaya siz geldiniz der. Herkes kendi tutkusunun ayartılmasına uğramaktadır. Her birimizin nasıl farklı bir parmak izi varsa her birimizin ayrı bir ahlaki doğası vardır. Kendimize özgü tuhaflıklarımız var. Hepimizde farklı olan küçük bir şey var. Bir adam diğeriyle konuşuyordu ve biliyorsunuz herkesin acayip bir tarafı var dedi. Diğeri de sizinle aynı fikirdeyim dedi. Benim acayip bir tarafım olduğunu zannetmiyorum. Şimdi izninizle size bir soru sorayım. Çayınızı sağ elinizle mi yoksa sol elinizle mi karıştırırsınız? İlki sağ elimle karıştırırım diye karşılık verdi. İkincisi işte bu sizin acayip tarafınız. Çoğu kişi çayını kaşıkla karıştırır diye yanıt verdi. Size hepimizin acayip bir tarafının olduğunu söyleyebilirim. Biri içme konusunda ayartılabilir, diğeri çok yeme konusunda ayartılırken bir başkası da cinsellik yönünden ayartılabilir. Sorun daima bireyin içerisindedir. Dışımızda hiçbir şey bize günah işletemez. Buradaki sıkıntı bizim içimizde sahip olduğumuz eski doğamızdır. Bir akşam kilerde oynayan küçük bir çocuğun öyküsünü hatırladım. Bisküvi kutusunu indirmişti. Annesi ona seslenip Kilerde ne yapıyorsun diye sordu. O da ayartılmayla savaşıyorum diye karşılık verdi. Ayartılmayla savaşmak için yanlış yerdeydim. Bugün pek çok yetişkin de aynı yerdedir. İçimizdeki pek çok şey kötü değildir ama onları kullanma şeklimiz yanlıştır. Yiyecek iyidir ama obur biri olabilirsiniz. Alkol de genelde ilaç olarak kullanılabilir ama kötüye kullanırsanız alkolik olabilirsiniz. Evlilik içinde yaşandığı takdirde seks iyidir ancak evlilik dışında yaşandığında bundan farklı şekillerde zarar görebilirsiniz. Toplumumuzda cinsel ilişkiden geçen hastalıkların olduğunu biliyoruz çünkü günümüzde yeni bir ahlak anlayışımız var. Pek çok psikolog suç kompleksimizden kurtulmamız için bize yardım etmeye çalışıyor. Bir üniversitede çalışan bir psikolog bana bir keresinde suç kompleksini öğretişlerinizde daha çok vurgulamanız gerekir. Suç kompleksi sağ kolunuz kadar sizin bir parçanızdır, ondan kurtulamazsınız dedi. Ne var ki tanrısız bir psikolog suç kompleksini yanlış şekilde ortadan kaldırmaya teşebbüs edebilir. Örneğin bir keresinde bir imanlı hanım beni arayıp başıma çok korkunç bir şey geldi. Bazı sıkıntılarımdan dolayı zorluk çekmekte ve neredeyse sinir krizi geçirmek üzereydi. Bir tanıdığımın önerdiği bir psikoloğa gittim. İmanlı olduğumu duyunca yapacağınız şey hemen bir bara gitmek ve gördüğünüz ilk adamla çıkmak olacak. O zaman suç kompleksinizden kurtulacaksınız dedi. Bu kadın bana bunları anlattı. Bunun korkunç bir deneyim olduğu konusunda bu hanımla hemfikirim. Nasıl bir geçmişiniz var? Anneniz sizi sevdi mi? Onun rahmindeyken alışılmadık bir şey oldu mu diyen psikologlar da var. Annem bana hamileyken yağmur fırtınasına yakalanmış derseniz psikolog da size işte bu nedenle zor birisiniz der. Psikolog hastasının sorunlarından dolayı anneyi suçlamaktadır. Dostum başkalarını suçladığınız sorunlarınızın pek çoğunu Tanrı'nın sağında oturmakta olan diri Rab İsa'ya giderek ben bir günahkarım suçluyum derseniz çözebilirsiniz diyor kutsal kitap. O zaman sizin için suç kompleksinizi ortadan İsa kaldıracaktır. İsa Mesih bunu yapabilecek güç ve yetkiye sahiptir. Süleyman'ın özdeyişleri şöyle der. 23. bölüm 7. ayette ama yüreği senden yana değildir. Günaha olan eğilime içeriden gelen bir karşılık olmalıdır. Yakup arzularınızla sürüklenip durdurulamaz bir arzu ve kontrol edilemez bir özlemle yani şehvetle günaha düştüğümüzü söyler. Rab İsa Yuhanna 12. bölüm 32. ayette ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim demiştir. Ama kışkırtıcı beni çekemeyecekler. Dostum o sizi zorlamayacaktır. Hoşea peygamber bize onun bizi kendisine çekmek için sadece sevgiyi kullanacağını söylemektedir. Sizi sevgisi ve kayrasıyla kazanmak ister. Açıkçası günümüzde kötülük oldukça çekicidir. Son derecede hoş. Musa peygamberin önce günahın zevkine takıldığını biliyoruz. İnsan baştan çıkartılabilir, oltaya takılabilir. Teslim olursa çok geçmeden alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı olabilir. Yakup 1. bölüm 15. ayette. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir der. Bir başka deyişle arzu gebe kalınca günahı doğuracaktır ve o da zamanı gelince ölümü doğuracaktır. Yakup burada ilginç bir sözcük kullanmaktadır. Arzu gebe kalır. Gebe kalma iki şeyin birleşmesinden olmaktadır. Eski benliğimizin arzusu karşılaştığımız dışsal ayartılmayla birleşir ve böylece günah meydana gelir. Rab İsa kardeşinize öfkelenirseniz cinayetten suçlu olursunuz demiştir. Çünkü cinayet önce yürekten başlar ve sonra da eylemle sona erer. Ve yine Rab İsa bir kadına şehvetle bakarsanız yüreğinizde o kadınla zina etmiş olursunuz dedi. Zina önce yüreğinizde başlar. İsa günahın daima başladığı yer yürektir. İşte günahın sürekli başladığı yer yürektir. Bu noktada sorulabilecek en doğal soru şudur. Ayartılmak günah mı? Elbette günah değildir. Bunun kesin yanıtı hayırdır. Gebe kalınca diyor. Yürekteki düşünce eyleme geçince ayartılmak günah olacaktır. Martin Luther bunu şu şekilde ifade ediyor. Kuşların başınızın üzerinde uçmasına engel olamazsınız ama onların başınıza yuva yapmasını önleyebilirsiniz. Günah içsel ve dışsal eylemin birleşmesidir. Ayartılmanın ya da denenmenin bizzat kendisi günah değildir. Hepimizin kötü bir benliği var. Bu konuda kendimizi kandırmaya çalışmanın bir yararı olmaz. Hepimiz kötülük yapmak için ayartılıyoruz. Herkesin bedende bir zayıflığı ya da zaafı var. Biri oburken diğeri dedikoducu olabilir. Her iki günah da kesinlikle bedenseldir. Her ikisi de içten gelir. Yalnızca Rab İsa şunu diyebilirdi. Yuhanna 14. bölüm 30. ayet. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Bunun ardından da tutku gebe kalır ve günahı oluşturur. Ölü doğum olamaz. Arzu ya da şehvet bir şey doğuracaktır. Yürekteki o kötü düşünce dışsal ayartılmayla birleştiğinde bir doğum olacaktır. Buna eylemin doğumu diyebiliriz. Günahın doğumu. Çoğu durumda günümüzdeki günahı mantıklı kılmaktayız. Kötü huylarımızı mantığa göre açıklamaya çalışıyoruz. Dedikodularımızı farklı bir şekilde savunuruz. Pek çok kibar ve mantıklı açıklama getirmeye çalışırız günaha. Ve hatta büyük ahlaksızlıkları bile mantıklı kılmaya çalışırız. Ama kutsal kitap bunların hepsine günah demektedir. Günahın olgunlaşması ise ölümü doğuracaktır. Kutsal yazılarda 3 çeşit ölümden söz edilir. Birincisi fiziksel ölümdür. Bu herkesin başına gelir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. İkincisi ruhsal ölümdür ki bu da kaybolan adamın durumunu anlatır. Başka deyişle Rab İsa Mesih'ten uzak olan kişinin durumu burada söz konusu edilir. İsa Mesih'e iman etmeyen ruhsal ölümü de tadacaktır. Efesler 2. bölüm 2. ayette. Sizler bir zamanda içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz der. Son olarak iman etmeden ölen kişinin uğrayacağı 3. bir ölümden bahsedilir. Ölümün başlıca anlamı bir durumdan mahrum ya da ayrı, uzakta olmak demektir. Başka deyişle ölüm yaşamdan ayrı düşmek, yaşamdan yoksun kalmak anlamına gelir. Öyleyse bir imanlının yaşamında günah faaliyete geçtiği zaman onun Tanrı ile olan beraberliği bozulur ve ilişkisi kopar. Günah daima ayrılığı getirir ve mahveder. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette şunları okuyoruz. Onunla paylaştığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Günaha hayatınızda devamlı olarak yer verirseniz onunla paylaştığınız olamaz. Sanırım bugün de zina büyük bir günah olarak kabul ediliyor. Her bireyin karşılaştığı bir şey var. Bu yeni bir durum değil. Toplumumuzda cinselliğin vurgulanışı ve giyim tarzından ötürü Batı dünyasındaki tarihinde zina herhalde daha önce bu kadar yüksek bir oranda işlenmemiştir. Zina ve onun yanında alkol kullanımının serbest oluşu geçmişin büyük uluslarını yıkmıştır. Şarap, kadın ve müzik dünyanın büyük uluslarını alaşağı etmiştir. Bunu tarihten görüyoruz. Roma dışarıdan gelenlerce fethedilmedi. İçeriden düştü çünkü günahla düşüp kalkmaktaydı. Bir gün bana gelen yakışıklı bir genç adamın çok güzel bir kıza aşık oldum. Onun benim olmasını istiyorum deyişini anımsarım. Ben de ona evlenme teklif ettin mi diye sordum. Tam değil dedi. O kadın evli. Ben de bu fikirden hemen vazgeçmelisin dedim. Genç adam ama ben size onun boşanmasının ve sonra evlenmemizin yanlış olup olmadığını sormak istiyorum diye devam ettim. Kesinlikle yanlış olur. Ayartılmışsınız hem de çok ayartılmışsınız ama Tanrı'nın çocuğu olarak böyle bir günahın cezasını çekmekten kurtulamazsınız dedim. Bu tarzdaki durumları deneyim etmiş benim tanıdığım bazı çiftlerden ona örnek verdim. Hiçbiri de mutlu değildi. Günümüzde insanların günahlarının cezasından kurtulabileceklerini sanmaları trajik bir durumdur. Arzu yani şehvet gebe kalınca günahı doğurur. Arzunun dünyaya getirebileceği bebek günahtır ve günah da ölümü doğurur. Günah Tanrı ile olan paylaştığa ayrılık getirmektedir. Tanrı'nın çocuğuysanız o sizi kendinizi yargılamadığınız takdirde yargılayacaktır. O genç adamın içine koymaya çalıştığım Tanrı korkusundan sonra ofisimden ayrıldı. Gerçekten iyi bir Hristiyandı ve ayrılmakta olduğu da kesindi. Birkaç hafta sonra tekrar geldi ve kararımızı verdik dedi. Ben onların kesinlikle yanlış kararı vermiş olduklarından emin olup korkuyla sordum. Bu yaşamda bir araya gelemeyeceğimizi görüyoruz. Bunun olması söz konusu bile değil. Sadece Tanrı'dan bizi bir gün cennette bir araya getirmesini istiyorum diye devam etti. Büyük bir şirkette çalışıyordu ve başka bir yere transferini istediğini de ekledi. Daha bir ay geçmeden bir sabah kilisedeki tapınmadan sonra veda etmek için gelip elimi sıktı. Evet, ayartılma. Günümüzde ne kadar fazla ayartılma var. Pek çok inanlı iblis beni ayartıyor diyor. Dostum ayartılma sizin kötü benliğinizin arzusuyla birleşmeden gebe kalamaz. Önemli olan o birleşme olduğunda günahın doğması ve kaçınılmaz olarak da ölümün gelmesidir. Eğer siz bir Tanrı çocuğu iseniz bu durum Tanrı ile olan paydaşlığınızı hemen bozar. Sırası gelmişken söylemek istiyorum buna da ölüm denir. Yakup 1. bölüm 16. ayette sevgili kardeşlerim aldanmayın der. Aldanmayın burada yoldan çıkmak, kötü yola sapmak anlamında kullanılmıştır. Rab İsa'nın anlattığı benzetmedeki çobanın kaybolan küçük koyunun peşinden gitmesi gibi Yakup yoldan çıkmayın. Günahın cezasından bu şekilde kurtulabileceğinizi sanmayın demektedir. Günahla yaşamayı alışkanlık haline getirenin Tanrı ile bir ilişkisinin olmadığı kesindir. Çünkü kişi yeniden doğmamıştır. Günah içinde yaşıyor ve bundan keyif alıyorsanız bir Tanrı çocuğu olduğunuz konusunda şüphe vardır. Bu çok açık bir noktadır. İnanlının kurtuluşunu yitirmeyeceğine inanan biriyle inanlının kurtuluşunu yitireceğine inanan iki kişi arasındaki bir tartışmadan oluşan bir hikaye anlatılır. Kalvinist bir kere kurtuldunuz mu bir daha kaybolmayacağınıza inanır. Arminyan ise kurtuluşunuzu kaybedebileceğinize inanmaktadır. İnanlı kurtuluşunu yitirebilir öğretisine inanan ötekisine sizin öğretinize inansam ve kurtulduğuma emin olsam günaha doyardım der. Öteki de ona içten bir inanlının doyması için ne kadar günah gereklidir diye sorar. Ben bunun muhteşem bir yanıt olduğunu söylemek isterim. Günahla tatmin olabilirseniz imanda olup olmadığınızı görmek için kendinizi tartmanız gerekir. Günaha düşen insandır dedi birisi. Günahta acı çeken ise kutsaldır yani inanlıdır. Günahla övünen ise bir iblistir. Dostum hepimiz ayartılabiliriz ama günah doğurmamaya özen göstermeliyiz. Ayartılmadan yola çıkarak kürtaj yaptırırsanız sonuç günah ve ölüm olacaktır. Yakup 1. bölüm 17. ayette her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir der. Ayın bir tarafı karanlıkken diğer tarafı aydınlıktır ama Tanrı'da hiç karanlık taraf yoktur. Her birimizin gölgesi var. Gölge yaparız. Büyük İskender dünyayı fethettikten ve Yunanistan'a döndükten sonra hocası Aristo'ya neler olduğunu anlatmak için gittiğinde bir hikaye anlatılır. Aristo'nun banyo yaptığını görünce kapıda durup ona neler olduğunu anlatır. Sonra da şimdi sana dünyada ne istersen vermeye hazırım. Ne istersin diye sorar. Aristo şöyle bir bakıp ışığımdan çekilmenizi gölge etmemenizi istiyorum diye karşılık verir. Bunu hepimiz yaparız. Ancak Tanrı'da hiç gölge ve karanlık yoktur. Onda hiçbir değişkenlik yoktur. Yaratılış kanunlarının gösterdiği gibi Tanrı değişmez. Bugün her an değişmeye hazır olan Hristiyanlar gibi değildir Tanrı. Her yararlı bağış ve yetkin armağan yücelerdendir. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan gelir. Sigortacılıkla uğraşan bir arkadaşıma elindeki sigorta poliçesindeki sözlerden dolayı takılmak hoşuma gider. Evle ilgili yaptırdığı poliçenin evde olabilecek bazı şeyleri ki buna herhangi bir Tanrı eylemi de dahildir, kapsamadığını söylerim. Ona Allah aşkına Tanrı'nın benim evime ne yapacağını sanıyorsun dedim. O da pekala çok doğal olarak kasırga falan olabilir dedim. Ben de bundan Tanrı mı sorumlu olur diye sordum. Bunun alışıldık bir ifade olduğunu, Tanrı'nın yüzyıllardır bu tür şeylerle suçlanmasının bir gelenek olduğunu biliyorum. Dostum iyi bir armağanınız varsa ondan gelmiştir. Bugün yaşamınızdaki pek çok bereketi gözden geçirin. Güneş ışığı, yağmur, bulutlu gün, açık gün, yeşil çayırlar, içtiğiniz su, soluduğunuz hava. Tanrı bize temiz hava ve su sağlıyor. Bunları kirleten insanlardır. Tanrı iyi armağanlar verir dostum. Tanrı iyidir. Onun ne kadar iyi olduğunu siz ve ben çoğu zaman anlamıyoruz. Yakup 1. bölüm 18. ayette o yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteğe uyarınca gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu der. Bu kesinlikle yeni doğuşa ilişkin yapılan bir göndermedir. O bizi nasıl yaşama kavuşturdu? Yarattıklarının ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu diyor ayet. Yaşama kavuşturmak, doğurmak, oluşturmak anlamına gelir. Kaybolmak kaderimse bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok. Kurtulacaksam kurtulurum diyenleri duyuyorum. Burada iki istek vardır. Kendi isteği uyarınca bizlere yeni doğuş sağladı. Yine söylüyorum, iki öğe bir araya gelmeden gebe kalınmaz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu nedenle onun isteği bizimkiyle birleştiğinde yeniden doğarız. Bundan sorumlu olmadığınızı bana söylemeyin. Bazılarının mahvolması onun isteği değildir. Tanrı'nın sözüyle yaşama kavuşuyoruz. Gelmek istediğinizde Tanrı'nın sözüne inandığınızda ve İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde yeniden doğacaksınız. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz der. Yakup 1. bölüm 19. ayette sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun der. Sevgili kardeşlerim şunu bilmelisiniz sözleriyle Yakup Tanrı'nın çocuğuna seslenmektedir. İbraniler 4. bölüm 12. ayette Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar der. 1. Korintliler 2. bölüm 14. ayette doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz der. Ancak Tanrı'nın çocuğu olarak sizin içinizde Tanrı'nın ruhu yaşar ve o da size Tanrı'nın sözünü öğretmek ister. Bu evrenin yaratıcısı ve kaybolan günahkarların kurtarıcısı dostum sizinle konuşmak ister. Yakup dinlemekte hızlı olun diyor. Bazen inanlılar topluluğunun önünde dururken içimden uyanın ya da burası yanıyor diye bağırmak gelir. Çünkü onların uyanık ve tetikte olmalarını isterim. Tanrı'nın sözünü duyma konusunda çabuk ve tetikte olmaya o kadar çok ihtiyacımız var ki bu dönemde. Konuşmakta ağır davransın diyor Tanrı sözü. Tanrı bize iki kulak ve bir ağız verdi. Bunun kesinlikle özel bir nedeninin olması gerektiğini düşünüyorum. Çok konuşmamız tehlikeli olur. Bir kişinin kurtulduğu andan itibaren tanıklık vermesini savunanlar var. Hayır, yeniden doğan yeni bir inanlının tanıklık vermeye hazır olduğu kanaatinde değilim. Dün gece kurtulmuşsa onun tanıklığını, eğer önemli biri ise, zenginse, daha önce bir gangsterse, şov dünyasından biri ise ya da ağırlığı olan bir siyasetçi ise hemen bugün duymak isteriz. Onlar tanıklıklarını duymayı arzuladığımız kişilerdir. Doğru. İlahi söyleyenlerin ilahilere başlamadan önce kısa bir konuşma yaptıklarında çoğu zaman sıkılırım. Çoğu zaman söyledikleri şeylerden ötürü utançtan başımı yere eğmişimdir. Tatlı küçük bir kızın hoş bir sesi vardı ama kalkıp da 2 ay önce kurtuldum deyince şaşırdım. Çünkü daha sonra söylediklerinin Tanrı'nın sözüyle herhangi bir bağlantısının olmamasının ötesinde tamamen tezat oluşturması benim şaşırmama neden oldu. Özellikle Batı dünyasında ünlü kişilerden herhangi birinin kurtuluşundan hemen sonra sırf tanınmış kişiler oldukları için tanıklık vermeleri için teşvik edilmelerini son derece trajik buluyorum. Teolojileri bazen tam bir felakettir. Tanrı'nın sözünü okuyup çalışmaları ve sonra konuşmaları gerekir. Tanrı dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş olmamızı söyler. Şimdi birisi çıkıp ama tanıklık etmemiz gerekmiyor mu diye sorabilir. Evet, ama tanıklık etmemiz, edeceğiniz ve kendi yaşamınıza dikkat etme konusunda özen göstermemiz gerektiği de önemli bir noktadır. Sokrat ve onun okuluna girmesi için getirilen genç adamla ilgili bir öykü size aktarayım. Sokrat bir filozof olduğu gibi aynı zamanda da öğretmendi. Genç adam içeri girer ve Sokrat'la tanıştırılır. Sokrat daha ağzını açıp tek bir kelime etmeden genç adam konuşmaya başlar ve 10 dakika kadar konuşur. Nihayet konuşması bittiğinde Sokrat ona, seni öğrenci olarak kabul edeceğim ama senden 2 kat ücret alacağım der. Genç adam da niye benden 2 kat ücret istiyorsunuz diye sorar. Sokrat'ın buna verdiği yanıt şudur. İlk insana dilini tutmayı, sonra da onu kullanmayı öğreteceğim. Yakup konuşmakta yavaş olun der. İnanların Tanrı'nın sözüyle ilgili cahilliklerini açığa çıkarmamaları için çok dikkatli olmaları gerekir. Onu dinleyin. Evet, kutsal kitap Rabbin kurtardığı konuşsun diyor ama sözlerimize son derece dikkat etmek zorundayız. Bize aynı zamanda kızgınlıkta da ağır davranmamız öğütlenir. Yani kızmakta yavaş olun. Din hakkında tartışmayın ve kontrolünüzü kaybetmeyin. Temel şeylere inanmak iyidir ama teolojinin küçük ayrıntılarında sizinle aynı fikirde olmayanlarla tartışmaya girmeyin. Zaten gerçeğin hepsine sahip değilsiniz. Her insan kızgınlıkta ağır davransın. Yani hızlı sinirlenmeyin. Bir devlet adamının, bu kişi Jonathan Edwards'tır, ele avuca sığmaz bir kızı vardı. Bir gün ona aşık olan iyi bir genç okulda bakana gelir ve evlenmek için müsaadesini ister. Bu o zamanlar geleneksel bir şeydi ve şimdi ortadan kalktığını da görüyoruz. Bakan ona onunla evlenemezsin der. O da ama onu seviyorum diye karşılık verir. Bu siyasetçi yine onunla evlenemezsin der. Genç adam ama o da beni seviyor diye devam eder. Siyasetçi bir kez daha onunla evlenemezsin der. Bu defa genç adam neden onunla evlenemem diye sorar. Çünkü o sana layık değil der bakan. Evet, o inanlı ama Tanrı'nın lütfu başka hiç kimsenin yaşayamayacağı kişilerle yaşayabilir diye devam eder. İzninizle bugün kontrol edilemez bir karaktere sahip olan, tanıklıklarını mahveden inanlar olduğunu da söylemek isterim.